Ayrım 6, Sayfa 71. Nava, CIA'nin New York merkezinin kurşuni gri kapılarından içeri girerken telaşlanmamaya çalıştı. Eğer onu tutuklayacaklarsa, burada girişte yapacaklardı. Kapılar arkasından kilitlenirken iki silahlı görevliye baktı. Ne yapacaklarını kestirmeye çalışıyordu ama yüzlerinden hiçbir şey okunmuyordu. Yavaşça yürüyerek metal dedektörüne doğru gitti. Nava geçerken metal dedektörünün kırmızı ışığı yandıysa da onun binaya silah sokma izni olduğunu bildikleri için üstünü aramadılar. Kapının yanındaki parmak izi tarayıcısına elini koydu ve beyaz ışık tüm elini taradıktan sonra kapının açılmasını bekledi. Elektronik kilit açılıp da kurşun geçirmez kapı yana doğru kayarken bir klik sesi duyuldu. Nava resepsiyona girerken rahatlamıştı. Duvarda CIA amblemi olmasa burası normal bir iş yerinin resepsiyonu gibiydi. Hatta iki de sekreter vardı. Biri neşeli, diğeri ciddi. Nava ismini verince asık suratlı sekreter onu ofislerin arasından geçirerek müdürün odasına götürdü. Nava penceresiz ufak odaya girince müdür Bryce onun elini sıkmak için ayağa kalktı. Keskin bakışlı kahverengi gözleri, dolgun gümüşü gri saçları olan ince adam insana güven verecek şekilde tokalaşırdı. Bir ajandan çok Amerika'nın en büyük 500 şirketinin üst düzey yöneticilerinden birine benziyordu. Lafı dolandırmadan hemen konuya girdi. Transfer ediliyorsun. Ne? Nava tutuklanmaya hazırlıklıydı ama buna kesinlikle hazırlamamıştı kendini. UGA'daki bilim ve teknoloji araştırma laboratuvarında adama ihtiyaçları varmış ve masa başı işinden fazlasını yapabilecek bir ajan istediler. Nava anlayamamıştı. UGA'nın CIA'den 5 misli fazla adamı vardı. Ayrıca birimler arası transfer yapılması da görülmedik bir şeydi. Bu bir tuzaktı herhalde. Zamana karşı yarışmalı ve daha fazla bilgi edinmeliydi bu konuda. Ama efendim ben... Benim eni yok, işi hallet. Hemen şimdi naklediliyorsun birime dedi. Yeni kimliğini Nava'ya doğru iterek. Çıkışta teşkilat kimliklerini bırakırsın artık. Efendim ama anlayamıyorum. UGA'nın neden bir CIA ajanına ihtiyacı olsun ki? Hiçbir fikrim yok desem. Ayrıca bize söylemeye de niyetleri yok. Eğer bizi dahil edecek olsalar yardım isterlerdi. Kalkıp da kadronu onlara aktarmamızı talep etmezlerdi. Müdür sinirli konuşuyordu. Nava her şeyi daha iyi anlamaya başladı. Transfer fikri müdürden çıkmamıştı. Yani bu bir tuzak değildi. Müdürü bu işi yapmaya zorlamışlardı. Peki neden ben diye sordu. Hala bazı şeylerin cevabını alamamış olan Nava. Şu anda istedikleri niteliklere sahip görevi olmayan tek ajan sensin de ondan. Nava bu sözleri duyunca her şeyi daha iyi anlamaya başladı. UGA bir tek nedenle Nava gibi bir CIA ajanının transferini isterdi. Ya birini sorguya çektireceklerdi, ya kaçırtacaklardı ya da öldürteceklerdi. Müdür, laser yazıcısından bir parça kağıt alıp Nava'ya verdi. Bu, BTAL'nin adresi. Öğle vakti orada olman gerekiyor. Acele etsen iyi olacak. Önündeki bilgisayar ekranına döndü. Nava ile işinin bittiğini ima edercesine, şimdi izninle işim var. Müdürün ofisinin dışında silahlı bir nöbetçi Nava'yı bekliyordu. Ona sert bir ifadeyle bakıyordu. Size kapıya kadar eşlik edeceğim. Nava'nın hemen bir plan yapması gerekiyordu. Ağa bağlanıp bilgileri başka bir diske kopyalamalıydı. Nöbetçiye göz süzerek baktı. Bilgisayardan e-postamı kontrol etsem bir saniyelik işim var aslında. Özür dilerim ama güvenlik kodlarınız artık geçersiz. Benimle gelmeniz gerekecek. Nava sanki bu önemli bir şey değilmiş gibi omuz silkip nöbetçinin ona kapıya kadar eşlik etmesine izin verdi. Kuzey Korelilere bilgileri artık ulaşamayacağını söylediğinde nasıl tepki vereceklerini merak ediyordu. Nava binadan çıktığı anda titreyen parmakların arasına aldığı sigarayı yaktı. Sokağın karşısında güneş gözlüklerini takmış, cep telefonunda konuşan uzun boylu bir Koreli gördü. Ayvayı yemişti, şimdiden peşine düşmüşlerdi. Sanki adamı hiç görmemiş gibi yapıp 15 blok ötedeki BTAL'ye doğru yürümeye başladı. Adam da peşine takıldı. Nava'yı izlediğini belli etmemeye çalışıyormuş gibi bir hali de yoktu. Spetsnaz ajanlarının çok marifetli olduklarını bilirdi. Eğer adamın peşinde olduğunu saptayabiliyorsa bunun tek bir nedeni vardı. Adam onun bilmesini istiyordu. Ona gözlerin üstünde olduğunu hatırlatmak için takmışlardı adamı peşine. Sanki bunu unutabilirmiş gibi. Adamı aklından çıkarıp düşünmeye çalıştı. CIA'deki bilgisayardan bilgileri indirip yeni bir diske kaydetme planı suya düşmüştü. Kuzey Korelilere verecek başka bir şey bulmalıydı. 16 saat içinde bir çare bulamazsa onu öldüreceklerdi. Nava'nın tek ümidi vardı. Korelileri yatıştırmak için BTA'yla ilgilenecekleri bir bilgi bulmak. Bu pek de olası bir şey değildi ama bunu yapmak zorundaydı. Eğer böyle bir şey bulamazsa da o zaman kaçacaktı. Nava, UGA'nın bilim ve teknoloji araştırma laboratuvarına girerken hala kaçış planları yapıyordu. Güvenliği geçtikten sonra asansöre binip 21. kata çıktı. Gülümseyen bir sekreter onu karşıladı. "Hoş geldiniz Ajan Vayner," dedi kadın. "Lütfen benimle gelin. Doktor Forsey sizi bekliyordu." Doktor Tversky, Julia'yı alnından öptüğünde kadının bedeninin titrediğini hissetti. "İyi misin bir tanem?" "Muhteşemim," diye pırıldandı gözleri kapalı olan Julia. "Seninle olduğumda hep muhteşemim Pete." "Yok artık." Kadının kendisine sırılsıklam aşık olduğunu biliyordu ama artık iyice abartmıştı işi. Bu kandırmacıya daha ne kadar devam etmesi gerekeceğini düşündü. Deney eğer tamamen başarısız olursa en azından bu ilişkiden sıyrılmanın yolunu bulacaktı. Kadının şefkatli bir davranış olarak algılayacağını düşündüğü bir şekilde kolunu sıktı ve bir adım geriye çekilerek sevgilisi olan Deney'e baktı. Kadın masada çırılçıplak yatıyordu. Bir tek belirli yerlerini kapatan ince bir pamuklu örtü vardı üstünde. Minik göğüsleri çırılçıplaktı ve buz gibi laboratuvarın soğuğunda göğüs uçları dikilmişti. 6 tane elektriğe bağlı parlak uç hemen göğüslerinin altına iliştirilmişti. Kablolar göbeğin üstünden geçip ameliyat masasının altındaki elektrokardiyografa doğru uzanıyordu. Kafatasında 8 tane daha elektrokardiyograf vardı. Oksipital, merkezi, frontal ve temporal lobların her biri için 2 tane kullanılmıştı. Bu kablolar beyinden gelen elektrik akımını ölçmek için elektroensefalografa bağlanmıştı. Julia'ya değil de yanında duran monitörlere baktı. Kadının beyin dalgalarını yansıtan değerlere bakıyordu. Tversky bilime olduğu kadar tarihe de meraklıydı ve bu deneyi yapmasını sağlayan gelişimi düşündü. Deneyin başlangıcı ta 1875'e Liverpool'lu bir fizikçi olan Richard Catton'ın hayvanların beyinlerini incelerken nöral elektrik sinyalleri keşfetmesine dayanıyordu. Bundan 50 yıl sonra Avusturyalı bir psikiyatrist olan Hans Berger elektroensefalografiyi icat etti ve böylece insanların beyin dalgalarının hem gücü hem de sıklığı ölçülmeye başlandı. Tversky gibi Berger de insan denekler kullanmaktan kaçınmıyordu. 1929'da 73 EEG bulgusunu yayınladı. Deneyi oğlu Klaus'tu. Ama Berger'in 1930'larda epilepsi hastalarıyla yaptığı deneyler ilgilendiriyordu asıl Tversky'yi. Berger nöbetler sırasında epilepsi hastalarının beyinlerinden yayılan elektrik dalgalarının normal hastalarınkinden daha güçlü olduğunu keşfetmişti. İşin daha da ilginç yanı, nöbetlerden sonra bu insanların dalgaları anında düz bir çizgi halini alıyor, adeta duruyordu. Sanki pilleri bitmiş gibi. Tversky'nin bir zamanlar İsa'nın laneti olarak da bilinen bu hastalığın kurbanlarını incelemesine neden olan şey de bu çelişkiydi zaten. Tversky, aradığı şeyin anahtarının beyin dalgaları olduğunu biliyordu. Beta, alfa, delta, teta, cevap bu dalgalarda gizliydi. Julia'nın alfa dalgalarını gösteren, sekerek ekranda ilerlerken sanki ardında bir ışık hüzmesi bırakan o top şeklindeki göstergeye bakarken hipnotize olmuş gibiydi. Hertz biriminde ölçümle bir saniyede dalganın kendini ne kadar sık tekrarladığı görülüyordu. Dalganın boyu ve genişliği ise beynin elektrik dürtüsünün yoğunluğunu gösteriyordu. 4 beyin dalgası her zaman hareketli olurdu ama belirli süreler zarfında bir dalga diğerine göre baskınlaşırdı. Şu anda Julia'nın alfa dalgaları baskındı. Bu da şaşırtıcı değildi. Alfa dalgaları sakin yetişkinlerin en yoğun dalgalarıydı. Bu dalgalar en çok insan gün içinde hayallere daldığında yükselirdi. Ve o zaman bilinçsizliğe doğru bir kayış olduğu düşünülürdü. Bunun hafıza ve öngörüyle de ilgisi vardı. Julia'nın alfa dalgaları 10 Hz'ti yani normalin tam ortasındaydı. Tversky onu indirmeden bir de beta dalgalarına bakmaya karar verdi. Beta dalgaları insanlar gözlerini açtıklarında veya aktif bir şekilde başkalarını dinlediklerinde, düşündüklerinde veya bilgileri algıladıklarında hareketlenirdi. Bu yüzden de Julia bir anlamda beynini çalıştırmak için bir iş verdi. Hayatım başla dediğimde asal sayıları saymaya başlamanı istiyorum. Ben söyleyinceye kadar da durma. Julia hafifçe başını salladı ve sesli saymaya başladı. 2, 3, 5, 7, 11, 13. İlk başta beyin dalgaları pek de değişmedi. Bunun nedeni Julia'nın ilk 10 sayıyı ezbere biliyor olmalıydı. Ama Julia saymaya devam ettikçe ve şuurlu olarak bildiklerini kullanmak zorunda kaldıkça beta dalgaları yükseldi. Aynen beklediği gibi. Hızla 19 Hz'e kadar çıktı. Tamam Julia, gayet iyi, şimdi durabilirsin. Julia saymayı kesince beta dalgalarının sıklığı ve genişliği hemen düştü. Yine alfa dalgaları baskınlaştı. Tversky 2 miligramlık sarı bir ilaç çekti şırıngasına. Şimdi sana hafif bir sakinleştirici vereceğim. Biraz canın yanabilir. Tversky iğneyi koluna sokunca Julia bir an için irkildi. Birkaç saniye içinde doktor onun rahatladığını hissetti. Sanki bedenindeki her kas gevşemişti. Derin derin nefes almaya başlayan kızın başı yana düştü. Tversky kızın yüzünün önünde parmaklarını şıklattı. Julia birkaç kere gözlerini kırpıştırdıysa da sonra kapadı. Julia, beni duyabiliyor musun? Duymak diye mırıldandı Julia. Tamamen bilinçsiz değildi ama buna yakındı. Yani aynen istediği durumdaydı doktorun. Hayal dünyasına dalıp gitmişti. Göstergelere bakan Tversky kendi kendine başını salladı. Şimdi Julia'nın tete dalgaları baskındı. Yani kız uykuyla uyanıklık arasında bir yerdeydi. Teta dalgaları yaratıcılıkla, rüyalarla ve fantezilerle ilgiliydi. Bilinçli yetişkinlerde teta dalgalarının baskın olması pek doğal değildi. Ancak çocuklarda 13 yaşına kadar baskın olurdu. Bilim adamları çocukların teta dalgalarının baskın olmasının nedeninin çocukların engin hayal güçleri olup olmadığını bilmiyorlardı. Ama biyokimyasal açıdan ortalama bir çocuğun birçok yetişkinden daha yaratıcı olduğunu biliyorlardı. Julia'nın tırmanan teta dalgalarını seyrederken Tversky'nin aklı başka yerdeydi. Kadının göz kapaklarının altında gözleri sanki bir o yana bir bu yana bakıyordu. Bir miligram daha çekti şırıngaya ve Julia'ya bir doz daha verdi. İlacın istediği etkiyi yapması için birkaç dakika daha bekledi. Bir süre sonra teta dalgalarının sıklığı ve genişliği azalınca delta dalgaları baskınlaşmaya başladı. Bu dalgaların oranı daha düşüktü diğerlerine kıyasla. Yalnızca 2 Hz'ti. Ama yoğunlukları daha fazlaydı. Julia şimdi derin bir uykuya dalmıştı ama rüya görmüyordu. Bilinçaltı sonunda devreye girmişti. Tversky en çok delta dalgalarıyla ilgileniyordu. Çünkü anlamaya çalıştığı olgu, yani sezinleme gücüyle ilgiliydi bunlar. İşte tam o sırada Julia'nın delta dalgaları en güçlü durumdayken Tversky ona son dozu verdi. Bu sefer boynundan, omurilikten zerk etmişti ilacı. Bu diğerleri gibi bir sakinleştirici değildi. Bu Tversky'nin yeni geliştirdiği bir serumdu. 4 yıl boyunca araştırma yapmıştı. Resus maymunlarında istediği etkiyi yaratabilecek bazı maddeyi sentezlemek için. Sonra da 2 yıl boyunca insan denekler üzerinde çalışmıştı. İlk birkaç deneyi dünyanın orasında burasında son bir çare arayan epilepsi hastaları olmuştu. O kadar çaresiz durumdaydılar ki her şeyi denemeye hazırdılar. Ancak Tversky'nin ne yapmaya çalıştığını tam olarak anlasalardı veya bundan şüphelenselerdi, yaptıklarını bu kadar kolay kabul edeceklerini hiç sanmıyordu. Ama onların başına gelenlerden dolayı, akıbetlerinden dolayı daha doğrusu, kendisini suçladığını söylemek de yalan olurdu. Evet, sonuçta olanlardan dolayı bir pişmanlık duyuyordu. Ama denekleri için değil, bilim için. Aksaklıkları giderdikten ve başarıya ulaşabileceğine güvendikten sonra da Julia üzerinde deneyler yapmaya başlamıştı. Sonuç olarak istediğini elde ederse kontrolü altında tutabileceği birini bulması gerekecekti. En iyi aday da aşktan gözü kör olmuş asistanıydı. Sevgilisine baktı ve elektrotlara dokunmamaya özen göstererek başını okşadı hafifçe. Ne kadar tatlı bir denekti. Birden EKG'den sesler yükselmeye başladı. Kalp atışlarının hızı neredeyse iki misline çıkmıştı. Dakikada 120. Tversky kendi kalp atışlarının da hızlandığını hissedebiliyordu. Sanki kalbi kadınınkine ayak uydurmaya çalışıyordu. Julia'nın beta, alfa ve tata dalgaları da delta dalgaları kadar yoğun bir şekilde hareketlenmeye başladı. Tversky neredeyse nefes alamayacak kadar heyecanlanmıştı. Eğer düşündükleri doğruysa, Julia şu anda hem bilinçaltından kopmayacak hem de bilgi verildiğinde anlayabilecek ve cevap verebilecek durumda olacaktı. O kadar tedirgindi ki doktor elleri titriyordu. Derin bir nefes almaya zorladı kendini. Nefesini bir an için tuttu ve yavaşça bıraktı. Video kameraya göz attı ve her şeyin kaydedildiğini teyit etti. Birden içinden aynaya bakıp saçını düzeltmek geçti. Sonuç olarak eğer haklıysa bu tarihi bir andı. Ama bunu yapmadı. Şimdiyi düşün, geleceği kafana takma. Şimdiyi düşün. Başını salladı ve bu cümleyi tekrarlayıp durdu. Şimdiyi düşün. Şimdiyi düşün. Sesinin titremeyeceğinden veya çatlamayacağından emin olduğu anda öne doğru eğildi. Ve Julia'ya neredeyse burun buruna durarak yıllardır içini kemiren sormak istediği soruyu sordu. Julia derken sesi bir garip çıkıyordu. Ne görüyorsun? Gözlerini açmadan Julia başını ona doğru çevirdi. Sonsuzluğu görüyorum. Kane yuvarlak kapsüle baktı ve bunun kendisini delirtip delirtmeyeceğini merak etti. Siz ilacınızı yutmadan gidemem Bay Kane dedi hemşire. Biliyorum dedi Kane. Bir sorun mu var? Henüz yok. Hemşire bu espriyi anlamamıştı. Kane kendisine düşünme fırsatı tanımadan ilacın içinde durduğu plastik kabı ağzına götürdü. İlacı ağzına aldı ve yuttu. Sonra da plastik bardağı aldı ve hemşireye şerefe dercesine kaldırdıktan sonra su içti. Umarım durumda bir değişiklik olmaz. Hemşire tedirgin bir şekilde gülümseyen Kane'e bakarken şaşırmış gibiydi. Hapı yutup yutmadığından emin olmak için Kane'in dilinin altına baktıktan sonra odadan çıktı. Kane korkularıyla baş başa kalmıştı artık. Doktor Kummar'ın yeni deneysel ilacının çevresini kaplayan plastik ampul, midesinde 20 dakikada eriyecekti. Sonra ne olacağını ancak yukarıdaki bilirdi. Kane, belki de hayatının son aklı başında dakikalar olacak bu süre boyunca ne yapması gerektiğini düşündü. Bir vasiyet yazmayı düşündü ama değerli hiçbir şeyi yoktu. Jasper'ı bugün görmemiş olsaydı ona bir not yazardı. Ama artık buna da gerek yoktu. Sonunda televizyonu açıp Riziko'yu izlemeye karar verdi. Zeki adında iri yarı bir adam diğer iki yarışmacıyı ezip geçiyordu. Çifte puan kazanılan turda ara açıldı. Şişe dibi kalınlığındaki siyah çerçeveli gözlüklerini düzeltip durdu. Ama bir sonraki turda Zeki'nin gözüne hırs bürüyünce kazandıklarının yarısını kaybetti. Ve böylece birkaç yüz dolar arkada bırakıp ikinci bitirdi turu. Reklam arasında köpek maması, minivanlar ve borsa simsarları ile ilgili reklamlardan sonra Alex Trebek çıktı ve son soruyu da sordu. Napolyon 18. yüzyılda yaşayan astronoma güneş sistemi hakkındaki eserinde niye Tanrı'dan söz edilmediğini sorduğunda bilim adamı şöyle cevap verdi. Efendim bu hipoteze gerek yok. Alex kelimelerin üstüne basa basa konuştu ve programın fon müziği başladı. Cevap, Simon Pierre Laplace kimdir dedi Kane kendi kendine. Cevabı bildiğine emindi ama bunu doğrulayamadan uykuya dalmıştı Kane. Şizofren olduğunu görüyordu rüyasında. Forsti, bilim ve teknoloji araştırma laboratuvarlarında neler yaptıklarını gayet diplomatik ve dikkatli bir şekilde anlattı. Ama Nava bunu yutmadı. BTAL'dekilerin işini tek kelimeyle özetleyebiliyordu. Çalıyorlardı. Nava bunun nasıl yapıldığını da çok iyi biliyordu. Forsti her ne çalmasını istiyorsa bunun Kuzey Korelilerin işine yarayacağını umdu. Ona çalışabileceği bir yer gösterdikleri anda Nava bilgisayar korsanlarının Tversky'nin bilgisayarından yürüttükleri dosyaların isimlerine bakmaya başladı hızlıca. Her belgenin yanında hangi tarihte yazıldığı, ne kadar bilgi içerdiği ve üzerinde son 3 defa ne zaman çalışıldığı yazıyordu. Bu da kullanım sıklıklarını hesaplamasına yardımcı oluyordu. Nava dosyaları ayırdı ve üzerinde en fazla durulan veya en sık açılan dosyalara bakmaya başladı. Aynen tahmin ettiği gibi burada yazan birçok şey onu aşıyordu. Okula geri dönüp 10 yıl daha biyoloji, fizik ve istatistik okursa, belki o zaman Tversky'nin dosyalarında neler anlattığını anlayabilirdi. Yine de denemeye değer diye düşündü. Her zaman doğrudan kaynağı araştırmayı tercih etmiş, başkalarının yorumlarına güvenmemeyi seçmişti. Ama bu durumda başka bir şansı yoktu. Forstin'in laboratuvarında çalışan bilim adamlarının yazdığı birkaç özeti buldu. Okudukça Nava'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. 12. saatte ikinci defa şans yüzüne gülmüştü. Tversky'nin bulduğunu iddia ettiği şey ancak bir bilim kurgu romanında bulunabilirdi. Gerçi daha veriler tamamen doğrulanmamıştı ama sonuca çok yakındı. Nava bu kadar şanslı olabileceğine inanamadı. Kara borsada bu kaba verilerin bile değeri paha biçilmezdi. Kuzey Koreliler ilgilenmeseler bile Nava başka bir alıcı bulana kadar onları oyalayabilirdi. Aslında o Tversky'nin projesine inanmamıştı. Nava teorilerinin temelini oluşturan biyokimyayı veya kuantum fiziğini anlayamıyordu. Ama dünyada neyin gerçek olduğunu biliyordu. Ve adamın iddia ettikleri imkansızdı. Öyle olmalıydı. Ama bu, yabancı bir hükümetin buna inanmayacağı anlamına gelmiyordu. Nava, Tversky'nin çılgınca fikirlerini satabileceği birini bulabileceğinden emindi. Bu bilgileri sattıktan sonra da sonsuza dek elini eteğini çekebilirdi bu işlerden. Nava sırt çantasını açtı ve okuma gözlüklerini alıp taktı. Özetleri okurken başını kıpırdatmamaya özen gösterdi. Gözlüğün çevresindeki fiber optik kameranın özetleri ve orijinal dosyaları düzgün bir şekilde çekmesini istiyordu. Son sayfaya geldiğinde hızla başa dönüp bir şeye atlamadığından emin olmak için ikinci bir kez baktı. Nava işi bittiğinde Tversky'nin bu projeye ne isim verdiğine baktı ve adamın neden bu kadar garip bir isim seçtiğini merak etti. Her neyse, bunu umursamayarak saatine baktı. Saat 1'di. Hayatını kurtaracak bir bilgi bulmak için 14 saati daha vardı. Hızla evine geri dönerken yolda iki sigara daha içti. Dairesine vardığında bir plan yapmıştı bile. Gelecek bir saat boyunca şifreli e-posta kullanarak Kuzey Korelilerle, Mossad'la ve MI6 ile temasa geçti. Her birinin cevap vermesini beklerken de elinde sigara odada volta attı. Saat 5'te buluşma yerini ayarlamıştı. Bir saat sonra da taksiye binip Bronx'a gitti. Sonra D treninin son vagonuna bindi ve Manhattan'a doğru yola çıktı. Zar zor duyulan bir anons yapan kondüktör, Coney Island'daki tüm duraklarda duracaklarını söyledi. Trene güneybatıya doğru giderken daha da fazla insan bindi. 42. caddeye geldiklerinde artık iğne atsan yere düşmezdi. Oradan itibaren insanlar inmeye başladılar ve sonunda bir iki yolcu kaldı trende. Bronx'ta Nava ile birlikte trene binen 12 kişiden yalnızca 2 Koreli buraya kadar gelmişlerdi. İri yarı gazete okuyan bir Koreli ve onun yanında da kara gözlükleri gözlerini gizleyen bir adam vardı. Nava artık CIA'nin kendini trene kadar takip etmediğinden emindi. Elindeki kitabı kapayıp sırt çantasına koydu. Kararlaştırdıkları sinyal buydu. İri yarı adam da gazetesini katlayıp kolunun altına aldı, geldi Nava'nın yanına oturdu. "Taiwo nerede?" diye sordu Nava. "Yi Taiwo burnunu düzelttiriyor," dedi ciddi bir ifadeyle adam. "Adım Changsun." Nava adamın kendi ismini kullanmadığının farkındaydı ama bu umurunda değildi. Taiwo'nun da gerçek ismi bu değildi herhalde. Önemli olan Taiwo'nun kendiyle pazarlık edecek yetkisi olmasıydı. "Cevabınız nedir?" dedi adamla havadan sudan konuşarak nazik olmanın gereksiz olduğunu düşünen Nava. "Bakanlıktaki bilim adamlarımız verileri incelediler ve çok ilginç buldular," dedi Changsun ifadesiz bir şekilde. "Yani?" Adam Nava'nın bu saygısız tavrından her ne kadar rahatsız olduysa da kadınla konuşmaya devam etti. "Bize eksiksiz olarak veri tabanını ve alfa deneyini teslim ettiğin anda işimiz bitecek." "Alfa deneyini veririm diye bir şey söylemedim." O olmazsa anlaşma yeter derken sanki elinden bir şey gelmezmiş gibi yaparak ellerini açıp dizlerine koymuştu Changsun. Nava böyle bir şey bekliyordu zaten. İngilizlerle ve İsraillilerle de konuştuğunda aynı şeyi istemişlerdi. İki hükümet yetkilisi de hakkında veri toplanan alfa deneyi olmadan verilerle ilgilenmiyorlardı. Ancak iki taraf da ona 2 milyon dolardan fazlasını önermişlerdi. Bu Nava'nın daha önce Kuzey Korelilere verdiği bilgilerden daha değerliydi. Nava, Kuzey Korelilerin Tversky'nin dosyalarını ele geçirmeyi, kendisini öldürmekten daha fazla isteyeceklerini bildiği için artık pazarlık edebilecek gücü olduğunun da farkındaydı. Fiyat 1 milyon arttı dedi Nava. Bu söz konusu dahi değil. O zaman bu konuşmaya devam etmenin bir alemi yok. Teklifiniz çok düşük. Nava sanki trenden inecekmişçesine ayağa kalktı. Dönüp ilk defa adamın yüzüne bakınca oturan adama tepeden bakabilmek hoşuna gitti. Bunun bir açık artırma olduğunun farkında değildik. Her ne kadar şu anda sıkıntılı bir durumda olsam da elimde bu kadar değerli bir mal varken bir tek size önereceğimi düşünmüyordunuz herhalde. Diğer alıcılar kim? Bunun konumuzla bir alakası yok. Chang Sun başını salladı. Belki de ana vatanın olan Rusya'ya satmayı planlıyorsundur dedi. Nava bunu duyunca şaşırdıysa da duygularını belli etmemeye çalıştı. Ama adam onu kapana kıstırdığının farkındaydı. Eminim Rusya'daki eski meslektaşların kapitalizmle içli dışlı olduğunu duyunca bununla çok ilgilenirler. Nava nefes alıp verirken bir şey belli etmemeye çalıştı. Kendi ülkesi kimliğini tespit edememişken Kuzey Korelilerin bunu nasıl başardığını merak etti. Nava Chang Sun'a bir böcekmiş gibi baktı. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım ama fiyat değişmez. Öyle mi? Chang Sun 32 dişini göstererek gülümsedi. Porselen dişleri belli ki kapitalist bir ülkede yapılmıştı. Adam Nava'yı alt ettiğinin farkındaydı. Kuzey Koreliler ne yaparlarsa yapsınlar, Nava'yı öldürmek de dahil, Ruslar Nava'yı ele geçirirlerse yapacaklarının yanında solda sıfır kalırdı. 500 bin. Eğer istemiyorsanız eminim Güney Koreliler iyi bir fiyat verirler. Spetsnaz ajanı Güney Kore'yi duyunca kıpkırmızı kesildi. Nava aslında blöf yapıyordu. Güney Kore'de güvenebileceği bir bağlantısı yoktu. Fakat yine de adam bu sözlerine kanıp kadının beklediği tepkiyi gösterdi. Chang Sun hemen başını salladı. Fiyatı üstlerime onaylatmam gerekecek ama prensipte anlaştık. Deneyi ele geçirdiğimde sizinle irtibata geçerim. Yani ne zaman? Bu hafta içinde. 2 gün. Mümkün değil. Chang Sun kadının koluna sıkıca yapışıp onu sertçe kendine doğru çekti. Alçak sesle ve tehditler konuşuyordu. Artık senin değil bizim söylediğimiz olacak. 2 gün içinde alfa deneyini ve bilim adamının araştırmalarını bize getireceksin. Eğer geç kalırsan 2 şey olacak. Birincisi, üstlerime senin bizi kazıkladığını, böyle bir araştırma olmadığını söyleyeceğim. İkincisi, ben şahsen Pavel Kuznetsov'u arayacağım ve Ruslara son 10 yıldır ne haltlar yediğini anlatacağım. İkidir, istediğimiz sürede istediğimiz bilgiyi getiremiyorsun. Bir daha olmasın. Chang Sun kadının kolunu bıraktığı anda tren durdu. Ve kapılar bir tıslama sesiyle açıldı. Koreli adam kadının bir cevap vermesini beklemeden trenden indi. Geride Nava ve kara gözlüklü adam kalmışlardı bir tek. Tren duraktan ayrılırken Nava, Ugo'ya çaktırmadan Doktor Tversky'nin alfa deneyini nasıl ele geçireceğini düşünüyordu. Aklından bin bir olasılık geçiyordu ama birini öldürmeden bu işi halletmenin bir yolunu bulamadı. Bunu yapmak istemiyordu. Ama eğer kendini kurtarmak için bunu yapması gerekiyorsa yapacaktı. Başka seçeneği yoktu zaten.